Yine işte ve okulda öğretilmeyen birbirinden ilginç. Hepimizin kafasında aslında merak ettiğimiz ama cevabı ince işlerde bulacağımızdan emin olduğumuz konuları anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü konumuz nasıl daha iyi sevişirim? Size 10 ipucu vereceğim. Artık bundan sonrası yokuş aşağı arkadaşlar. Eğer hazırsanız başlıyorum. Şimdi nasıl daha iyi sevişirim? İyi mi sevişiyorum? Partnerimi tatmin edebiliyor muyum? Acaba yatakta iyi miyim? Bunlar kadın erkek fark etmeksizin herkesin kendine en az bir kere sorduğu sorulardır. Performans arttırma isteği sadece kaygı ile ilgili ya da işte böyle kafamızda aslında dert eden kötü bir şey değildir. Aslında aynı zamanda sizin partnerinizi de tatmin etmek için onu umursadığınız, bu ilişkiye değer verdiğiniz anlamına da gelir. O yüzden performansınızı arttırmak istiyorsanız, nasıl daha iyi sevişirim diye bu videoyu izliyorsanız kendinizi suçlu ya da eksik falan hissetmeyin. Aksine bizim gibi insanlar sayesinde orgazm en ücra köşelere bile ulaşabiliyor. Mücadele devam arkadaşlar. Nasıl gaza geldim şu anda, inanılmaz. Şimdi size Stanford ve Harvard makalelerinden, biraz kendi tecrübelerimden, biraz da internette forumlarda gezinip insanların yorumlarından derlediğim birkaç tane ipucundan bahsedeceğim. Çalıştığının garantisini veririm. Ama tabii ki hangisinin size uyduğunu siz bulacaksınız. İçinden bu 10 ipucunun size en uygun olanını ya da olanlarını itinayla seçiniz. Şimdi birincisiyle başlıyorum. Kendini eğit sevgili dostum. Şimdi nasıl ben bunları böyle okuyorum, kendimi geliştiriyorum, bir şekilde yıllardır anlatıyorum. Bunları sen de pekala yapabilirsin. Benim öyle mağarada, işte ne bileyim, kripteksin içerisinde filan gizlediğim, sakladığım, herkesten uzakta tuttuğum kitaplarım ya da parşömen kağıtlarım filan yok. Dolayısıyla bu kaynaklara sen de ulaşabilirsin. Eğer seks hayatını geliştirmek istiyorsan o zaman bu konuda araştırmacı, hevesli olmalısın. Bulduklarını da hem arkadaşlarınla hem partnerinle paylaşmalısın. Bu konuda 4 tane kaynak bulunur. Birincisi Kama Sutra, Tao, Tantra gibi kadim, böyle uzun zamandır, bin yıllardır süre gelen öğretilerdir. Bunların kaynaklarını yine internette ya da sahaflarda ve kütüphanelerde bulabilirsin. İkincisi de üniversitelerin yaptığı bilimsel araştırmalar ve anketlerdir. EDU uzantılı sitelerden bunlara ulaşabilirsin. Eğer ki başka yerlerden buluyorsan da mutlaka onların nerelerden referans aldığına, bu referans aldığı kaynaklarının gerçekten doğru kaynaklar olduğuna da emin ol. Üçüncüsü ise kesin çalışan bir tekniktir. Sana nasıl daha çok zevk verebilirim? Bundan keyif alıyor musun? Bu yaptığım hoşuna gidiyor mu? Nelerden keyif alıyorsun? Gibi partnerine soracağın sorulardan oluşur. Dördüncüsü de bunların hepsini kapsayan ince işler izlemektir. Elde var bir deyip ikincisine devam ediyor. Sabırlı ol sevgili dostum. Anatomik ve psikolojik beceriler öyle bir anda tek seferde gelişmezler. Zaman alırlar, öyle Matrix'teki gibi beynimizin içerisine yüklenmezler. Öyle olsa fena olmazdı ama bana sorarsan zevki kaçardı. Her sevişme iki kişi arasında yeniden kurulur. Dolayısıyla ben çok iyi sevişiyorum diye herkese uygulayabileceğim bir reçete yoktur. Ayrıca da öğrendiğin deyip hep aynı şeyleri uygularsan o zaman sen de sıkılırsın, partnerin de sıkılır. Elini kolunu nereye koyacağını bilmek, işte nasıl nefesini kontrol edeceğini bilmek, partnerine nasıl zevk alacağını, nasıl dokunacağını, onunla nasıl konuşacağını öğrenmek bir zaman işidir. O yüzden sabırlı ol. Bak, zaman içerisinde hem sen daha iyi hissedeceksin hem de karşına daha çok zevk vereceksin. Gelelim üçüncüsüne. Teması sürdür. Eğer ki sevişmeye kendini hazır hissetmiyorsan hemen öyle paldır küldür içeriye girmene gerek yok. Çünkü cinsellik bir içeriye giriş çıkış eyleminden ibaret değildir. Teması sürdürüp, zevki sündürüp, orgazm için o ön sevişmeyi uzun bir sürece yayarsan o zaman eninde sonunda istediğin limana ulaşır. Konuşmayı öğren sevgili dostum. Kendini ve karşındakini tatmin etmenin, sevişmeyi daha iyi hale getirmenin en iyi yollarından bir tanesi konuşmaktır. Bu kötü konuşmak olabilir, tahrik edici konuşmak olabilir, kulağına fısıldamak olabilir, üflemek olabilir. Artık sizin kendi aranızda kurduğunuz ilişkiye ve zaman içerisinde birbirinizi ne kadar tanıdığınıza göre bu konuşmayı şekillendirebilirsin. Ama konuşmayı hiçbir zaman ihmal etmemelisin. Gelelim yedincisine. Yazılı çalış. İnsan hayattaki hedeflerini, başarmak istediği şeyleri, alışveriş listesini, o gün yapacaklarını bile yazılı olarak yazarken neden kendini bu muameleyi cinsellikte yapmaz? Bir çöp poşeti kadar bile değeri yok mudur? Fantazilerinizi, zevk aldığınız şeyleri, zevk almadığınız şeyleri bir reçete gibi yazın ve bunları uygulamayı unutmayın. Şimdi gelelim sekizincisine. Farklı mekan ve pozisyonlar deneyin. Farklı pozisyonlar ve mekanlar denemek heyecanı arttırır. Dopaminleri çatlattırır. Hormonlara böyle taklalar attırır. Dolayısıyla sürekli aynı şeyi yaptığınızda başta zevk alsanız da zaman içerisinde bu rutin beyninizdeki o zevk hormonlarını aktif hale getirmemeye başlar. Güvenli alanınızdan çıktığınız andan itibaren sekste daha çok zevk almaya başlarsınız. O yüzden denemeyi, denettirmeyi, neler deneyeceğinizi karşılıklı olarak konuşmayı ihmal etmeyin. Gelelim 9.suna. Rahatla. Şöyle bir derin bir nefes al. Şöyle bir kendini bırak. Çünkü rahatlamak, sevişmeden zevk almanın en önemli şeyidir. Kasların gevşemesi, işte böyle güzel tatlış konuşmalar, vücuttaki o stres hormonlarını azaltır ve insanı sevişmeye hazırlar. Eğer ki rahat hissetmiyorsanız kendinizi, partnerinizle konuşun, derin derin nefesler alın, karşılıklı masajlar yapın, birbirinizi rahatlatın ki sevişmeyi daha iyi hale getirin. Şimdi gelelim 10.suna. Mücadeleye devam sevgili dostum. Eğer ki ilk sevişmede ya da birkaç sevişmede partnerinle birlikte tatmin olamıyorsanız ya da partnerin tatmini olmuyorsa kendini kötü ve eksik hissetme. Mücadeleyi bırakma. Bu uzun soluklu bir iştir. Ayrıca tatmin olamamak, seksten zevk alamamak durumsal, ansal, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve dönemsel pek çok değişkene bağlıdır. O yüzden bu 100 metrelik hızlı bir depar değil, uzun bir maratondur. Şimdi rahatla ve kendini ince işlerin lütfen kollarına bırak. Bilinçaltımızca temsil edilen, id tarafından yönlendirilen davranışlarımızın motor gücüdür. Yani libido dediğimiz şey aslında bizim yaşamımızı, tutumlarımızı, davranışlarımızı yönetecek kadar, hatta biz farkında olmadan yönlendirecek kadar kuvvetli bir kavram. En eski tabiriyle libido aslında bizim yaşam ve cinsel enerjimizin bilinçaltımızda vuku bulmuş hali. Bugünkü tabiriyle, yani hani biz diyoruz ya işte libidosu yüksek erkek, libidosu yüksek kadın, benim libidom çok yüksek, onda bir libido var, vallahi şu tavan yapmış filan. Aslında bugünkü tabiriyle, bugünkü tanımıyla seks terapisti Dr. Laurie Mintz şu şekilde açıklıyor. Diyor ki, libido her ne kadar cinsellikle böyle eşleştirilmiş olsa da aslında böyle açlık gibi ya da uyku gibi böyle fiziksel bir ihtiyaç değil, motivasyonel bir ihtiyaçtır diyor. Libido olmadan ölmezsiniz ama tam da yaşıyor sayılmazsınız diyor. En geniş haliyle libido böyle yaşamdan zevk almak, hayatı sevmek, enerji dolu olmak, hayatla ilgili böyle motive olmakla aslında çok eşgüdümlü. Sadece bir cinsel enerji ya da böyle cinselliği aşırı isteme falan gibi bir konuyla da ilişkilendirilmemesi lazım. Ama tabii böyle dedim diye de her şeyi de libidoyla ilişkilendirmeyin. Yani her suçu da libidoda aramayın. İşte sabah uyanamadım, libidom düşüktü. Bugünlerde böyle çok böyle kendimi iyi hissetmiyorum, libidom mu düşük gibi böyle her şeyi de libidoya bağlamayın. Yani bütün desteği de libidodan beklemeyin, onu da söyleyeyim. Şimdi libido konusunda erkeklerde testosteron tabii başrolü oynuyor. Kadınlardaysa progesteron, östrojen ve testosteron bir arada bir takım çalışmasıyla ancak libidoyu yükseltebiliyorlar. Hormonal açıklaması bu. Şimdi iki kişinin libidosunun aynı anda aynı seviyede olması zor. Yani şey şikayetleri normal. Hani onun libidosu çok yüksek, benimki düşük, ne yapmalıyım? Ya da benim libidom çok yüksek, onunki düşük, bu ilişki nasıl yürür mü falan gibi. Konuşmalar çok normal çünkü libido böyle sabit, böyle bu bardak gibi buraya böyle koyduğunuz zaman duran bir şey değil. Libido aslında böyle dalgalanan, gün içerisinde pek çok farklı değişkene bağlı olarak böyle değişebilecek, inebilecek, çıkabilecek bir şey. Dolayısıyla iki kişi birbirinin libidosunu yükseltebileceği gibi iki kişi birbirinin libidosunu da düşürebilir. Bu şey gibi oldu. İki kişinin bildiği libido, libido değildir. Gibi oldu değil mi? Şimdi libidoyu düşüren birkaç neden var. Bunları şimdi sırayla hazırsanız sayacağım. Sağlıksız beslenme, stres, alkol veya işte uyuşturucu tüketimi, uykusuzluk, yaş, kullanılan ilaçlar, hareketsizlik, psikolojik faktörler ve kültürel faktörler ve normlar. Şimdi en önemli şey sağlıklı bir diyet. Eğer iyi beslenirseniz Kendinizi iyi hissedersiniz, libidonuz yükselir, yaşam enerjiniz yükselir. Rafine şekerden uzak. Bol lifli yiyecekler tüketirseniz kendinizi iyi hissedersiniz. Çünkü vücut enerjisini bağırsaklara değil, hayata harcar. Tatlıları burundan sokmamak, ekmek arası pastalar yememek filan, bunların hepsi yine libidoyu yükselten şeyler. Çünkü çok fazla şeker tüketimi vücudun o şekeri enzimlemek için çok fazla enerji harcamasını da beraberinde getirir. Eğer ki bağırsaklara ve işte bu o rafine şekerleri ya da işte o besinleri böyle enzimlemek için vücut enerjiyi harcarsa, dışarıda, sokakta, sağda, solda, yatakta harcayacağı bir enerji kalmaz. Her ne kadar böyle yediğimizde, özellikle şekerli şeyler yediğimizde, hamurlu şeyler yediğimizde böyle kendimizi ilk anlarda böyle çok güzel hissetsek de, daha sonrasında bu psikolojik olarak da bizi aslında zor bir duruma sokar. Dolayısıyla doymak için yemek, duygusal olarak değil de gerçekten ihtiyaçtan yemek, sağlıklı bir diyetin en basit, sade ve önemli hali. Şimdi tabii bu tridye yemek libidoyu yükseltir, ıstakoz yersen libidon yükselir falan gibi böyle bazı hurafeler de var. Onları da söyleyeyim. Tabii ki onların içerisindeki amino asitler falan vücudumuza bir enerji verebilir. Günlük hayatında çok sağlıksız beslenen bir insan bir kova istiridye yedi diye libidosu tavan yapmaz. Damat tepsileri falan aslında yalandır. O damat tepsisindeki şeker komasından sonra zaten o gece performans gösterebilen bordo berildir. Onu da söyleyeyim. Sen bütün gün halay çek, o kadar düğünde parasını ver bilmem ne, o memnun oldun, bu memnun oldun. Ondan sonra bir tepsi baklavaya, akşam tırt. Hatta yeni nesil beslenme biçimlerinde de mümkün olduğunca az tüketmek. Fasting gibi, yani böyle aralıklı oruç gibi şeylerle vücudu aç bırakmak enerjiyi de yükselt. Bu vücuda sürekli bir şeyler sokmak değil, aksine vücudu aç bırakmak da vücudun hem kötü hücrelerini böyle kendi içinde yiyip özütmesine, hem de mideye enerji harcamayıp o enerjiyi dışarıya harcayabilmesine vesile oluyor. Yemeğe erişim o kadar kolay ki, sen geceliğin böyle Instagram'da bir şey görüyorsun. Ay midem kazındı, ay bundan canım çekti diyorsun. Çat hemen kapına geliyor. Böyle bir şey eskiden yoktu. Eskiden insanlar belli bir süre aç kalıyorlardı. Yani geceliğin adam böyle karnı acıktı, midesi kazındı diye gidip dolaptan çiğ köfte falan yiyemiyordu. Sabaha beklemek zorundaydı. Zaten sınırlı sayıda işte av vardı. Hasadı beklemek zorundaydı. İnsanlar az tüketiyorlardı. Dolayısıyla da enerjileri daha yüksek, günün geri kalanında harcayacakları enerjiye daha fazla ATP kalıyordu. Bugün biz sürekli bir şekilde yemeğe erişebildiğimiz, hatta reklamlarla bize işte günün en önemli yemeği kahvaltıdır, İşte günde 6 öğün yiyin, hatta yetmezse 8 öğün yiyin falan gibi böyle sürekli bir şekilde tüketim pompalanıyor olsa da bu bizim için sağlıklı değil. Aç kalmak zekayı geliştirir, libidoyu yükseltir arkadaşlar. Centers for Disease Control and Prevention'a göre eğer çok stresli bir çalışma ortamındaysanız 10 dakikada bir mola vermek size kendinizi iyi hissettirir. Çünkü zaten bizim dikkat süremiz giderek kısalıyor. Zaten ortalama dikkat süresi de 20 dakika filan. Yani şu anda nerelere gelmiştir bilmiyorum. 4 dakikalara kadar düştüğünü söyleyen var ama. Aralıklı bir şekilde çalışmak, olduğunuz yerden kalkmak, atmosferi değiştirmek, bulunduğunuz ortamı değiştirmek, size stres yaratan şeyleri bir an için unutturacak ya da işte kafanızı meşgul edecek başka bir şeylerle kısa süreli ilgilenmek, daha performanslı çalışmanıza ve stresin vücutta birikmemesine vesile olur. Ne kadar çok strese kendinizi maruz bırakırsanız o kadar o sizin bir karakteristik özelliğiniz haline gelir. Çok fazla böyle kendinizi stresli hissettiğinizde ve bu uzun sürmeye başladığında olduğunuz yerden kalkın ve yaptığınız şeyi değiştirin. Ahmet derin bir nefes aldı. Keşke öyle imkanımız olsa be abi dercesine. Bu stres böyle biriktirilecek, uzun süre böyle maruz kalınacak bir şey değil. Kripto gibi sonrasında değer de kazanmıyor. Dolayısıyla kendinizi çok fazla maruz bırakmayın. Stres iyidir, sizi harekete geçirir, ancak çok fazlası sizin önünüzü ve libidonuzu tıkar arkadaşlar. Şimdi gelelim bir başka bu libidoyu yükseltecek şeye. Hormon tedavisi. Eğer ki yaşla birlikte ya da kullandığınız ilaçlarla birlikte hormonlarınızda bazı değişiklikler oluyorsa ve bütün aslında bu söylediğim işte sağlıklı beslenme, egzersiz, işte uyku falan, bunların hepsine rağmen hala kendinizi enerjik olarak düşük hissediyorsanız hormonlarınızla ilgili düzenleme yapmanız gerekebilir. Bunu tabii ki doktor kontrolünde yapmak her zaman en iyisidir. Bir doktora görünün ve eğer ki yan etkilerini görüyorsanız herhangi bir şeyin, yani yaşlılık ve ilaç kullanma gibi, o zaman hormonlarınızı düzenleyebilecek bir hormon düzenleyici ilaca başlayabilirsiniz. Bir diğeri düzenli ve kaliteli bir uyku. Bakın, kaliteli ve düzenli diyorum. Yani aynı saatte, aynı sürelerde uyunan, karanlık, sessiz bir ortamda, rahat bir yatakta alınan uyku ölümsüzlük gibi bir şeydir arkadaşlar. televizyondan ve telefondan uzak bir şekilde uykuya dalmak hem yenilenmenizi, hem stresten uzaklaşmanızı, hem de hormonlarınızı dengelemenizi sağlar. O yüzden sabahta böyle libidonuz tavan yapmış şekilde uyanırsınız. Ki sabah ereksiyonu videosunda bunun neden olduğunu da anlatmış. Bir diğeri sıvı tüketimi. Su bu anatominin ilacıdır arkadaşlar. Su hayat demektir. Su tüketmek, sıvı tüketmek vücudun, böbreklerin, karaciğerin temizleniyor olması demektir. Bunlar da daha rahat bir şekilde hormon salınımı yapabiliyor olmamız demektir. Yani ne kadar çok su içerseniz, tabii öyle lıkır lıkır damacanalı böyle tepenizden boşaltın demiyorum da, ne kadar düzenli bir şekilde su tüketirseniz o kadar vücudunuzun genç kaldığını, hormonlarınızın o kadar rahat hareket ettiğini ve libidonuzun o kadar yükseldiğini göreceksiniz. Tabii şimdi böyle su libidoyu yükseltir dedim diye kendinize sebil bağlamanın da bir anlamı yok. 3 litre yeterli. Buradaki en basit çözüm şudur. Eğer ki ağzınızı bir şeyle oyalamak istiyorsanız, Freud bunu da açıklasın, oral fixation. İlla yani ağzı bir şeyle oyalamak istiyorsanız, böyle bir şeyler yemek ya da işte sigara içmek değil de bir suyla oyalamak hayatınızın geri kalanı boyunca hem genç hem enerjik kalmanızı sağlayacaktır. Benim bu hayatta en iyi yaptığım şeylerden bir tanesidir. Tertemiz su içerim. Etrafıma da örnek olurum. Benimle takılan insanlar zaman içerisinde su içmeye başlarlar. Öyle bir misyonum var gibi hissediyorum gerçekten hayatta. Ve su içtiğim için de hem yediğim yemeklerden daha az etkilenirim, hem içtiğim içeceklerden daha az etkilenirim, hem de gerçekten kendimi hep daha enerjik, cildimi de hep bu bebeksi ve tatlış halde hissederim. Libidomdan bahsetmiyorum bile. Bir diğeri de gün içerisinde libidoyu arttıran şeylerden tahriktir arkadaşlar. Gün içerisinde tahrik olmak gerçekten libidoyu arttırıyor. Çünkü tahrik oldukça testosteron salgılamaya başlıyoruz. Bu da bizim libidomuzu arttırıyor. Bir diğer libidoyu arttıran faktörlerden bir tanesi de rekabet arkadaşlar. Rekabet çünkü testosteron hormonuyla çok ilişkidir. Bu evrimsel olarak böyle gelmiştir. Rekabet ettikçe, böyle bir şeylerde birinci olmaya çalıştıkça, bir şeyleri başarmaya çalıştıkça biz testosteron salınımı yaparız vücudumuzda. Dolayısıyla böyle kendinize küçük rekabet oyunları yaratmak, işte küçük rekabet sporları yapmak, rekabet oyunları oynamak, bu bilgisayarda da olabilir ya da daha iyisi fiziksel ortamlarda da olabilir. Bu tip rekabet süreçlerinin içerisine girmek de yine libidoyu arttıran şeylerden bir tanesidir. Halı saha maçı yapın, birlikte basket oynayın, masa tenisi oynayın, satranç oynayın, telefonda oyun oynayın. Yani sadece o değil de yani fiziksel olarak da bir şeyler yapın. Rekabet ettikçe libidonuzun ve hayat enerjinizin arttığını göreceksiniz. Birinci olun demiyorum, kesinlikle amaç birinci olmak değil, rekabet etmenin kendisi, rekabet ediyor olma durumu libidoyu ve testosteronu dolayısıyla arttırıyor arkadaşlar. Bir diğeri de masaj. Aslında masajların hepsi mutlu sonludur. Çünkü kan akışınızı böyle arttırır, vücudunuzdaki kasların arasındaki tendonların arasındaki o böyle sıkışmışlıkları açar. Dolayısıyla vücudunuzun içerisinde o dolaşım sistemi daha rahat hareket eder. Bu da libidonuzun yükselmesi demek. Seks sırasında aldığınız zevki katlayacak hareketler, pozisyonlar, öncesinde yapacağınız şeyler, sırasında yapacağınız şeyler artık ya bu kadar detaylı araştırılır mı? Bu kadar detaylı anlatılır mı? Sürekli kendimi överek videoya başlıyorum ama yani emsalimiz yok ya. Vallahi olsa övmeyeceğim kendimi. Neyse, daha fazla uzatmıyorum. Hazırsanız zevki katlayabilmeniz için ilk sıradan başlıyorum. Şimdi öncesinde yapacaklarınız. Araştırmalara göre tahrik edici mesajlar ve sexting seks sırasında alacağınız zevki arttırıyor. Nasıl atacağım ben? Ben öyle mesaj atamam. Ay ben gülerim falan diyorsanız onun videosunu yaptık. Gidip şuradan izleyebilirsiniz. Tahrik olduğunuzda vücudunuz testosteron ve yine tahrikten sorumlu bazı adrenalin hormonları salgılamaya başlar. Bu da bizi cinsel birleşmeye hazırlar. Yani halk arasında bizi sertleştirir, azdırır, ıslatır, tüylerimizi tiken tiken yapar. Eğer ki cinsel birleşme başlamadan önce bu hormonları işte bu ön tahrik kısmında böyle havalara, tavanlara fırlatır, öyle yatağa girersiniz, o zaman yatakta alacağınız zevki de katlamış olursunuz. Şimdi gelelim ikincisine. Odak ve odak dağıtıcılar. Eğer ki ortamda bir televizyon varsa onu kapatın. Hatta bana sorarsanız televizyonu komple kaldırın. Ben kullanmıyorum, eksikliğini de hissetmiyorum. Eğer ki komşunuzla iç içe olduğunuz yakınlıktaysanız ve bundan keyif almıyorsanız perdelerinizi de kapatın. Ayrıca ortamda dikkatinizi dağıtacak başka herhangi bir şey varsa onu da öncesinde oradan bertaraf ediniz ki kendinizi rahat rahat yatağa getirebilirsiniz. Şimdi gelelim üçüncüsüne.
Görsel tahrik.
Görsel tahrik de yine böyle hormonları havalara fırlatıp pörtlettirip pörtlettirdiği için yine seksten alacağınız zevki katlar. Yani birbirinize görsel olarak iyi şeyler sunmak. Güzel kıyafetler giymek, iç çamaşırları giymek, öncesinde birbirinize görsel bir şeyler yollamak, birlikte tahrik olacağınız bir şeyler izlemek ve ayna gibi mesela, tabii ki gördüğünüz şeyden zevk alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ayna gibi şeyler kullanmak yine hormonları yukarılara çıkarttığı için alacağınız zevki katlayacaktır sevgili klandaşlar. Gelelim dördüncüsüne. İdeal sıcaklık seviyesi. Hem bağışıklık sistemi için, hem sağlıklı bir uyku için, aynı zamanda da sağlıklı bir seks için ideal sıcaklık 19 ila 21 derece arasındadır. Tabii ki böyle kat kat lahana gibi giyinen, çorapsız uyuyamayan insanlar için başta soğuk gelebilir ama alıştıkça göreceksiniz hem seksten hem de uykudan aldığınız verimi dramatik bir şekilde arttıracaksınız. Korkmayın, hasta olmazsınız. Tabii ki üstünüze, başınıza terli terli pencere falan açmazsınız. Üstünüzü örtün çocuğum. Bak içimden hemen bir baba çıktı. Devam ediyorum. Gelelim. Su ve güneşin gücünü nasıl kullanacaksınız? Özellikle belli bir ılıklıkta, yani çok kaynar olmasa da belli bir sıcaklıkta su kasları gevşetir, bizi rahatlatır, böyle sevişmeye hazır hale getirir. Ya da soğuk su da mesela bizi hareketlendirir. Hareketlendirdiği için de aynı zamanda bizi yine sağlıklı bir ereksiyon ya da sağlıklı bir orgazma elverişli hale getirir. Yine güneş de bize verdiği o tatlış D vitamini ve bizde patlattığı hormonlar sayesinde daha verimli ve daha keyifli bir seks ve daha sağlıklı bir ereksiyonla yatağa girmemize vesile olur. Doğanın gücünü kullanmayı unutmayalım. Su bedava, güneş bedava. Yani su tam bedava değil ama yani güneş en azından bedava. Gelelim seks oyunlarına. Bunu tabii ki bir Nirvana Class videosunda detaylarıyla anlatmıştık. Ancak seks oyunları da yine yatağın içerisine girerken ve girmeden önce özellikle oynayacağınız oyunlar sizin tahrik seviyelerinizi arttıracağı için daha çok keyif almanıza vesile olacaktır. Ay ben gülerim demeyin, oynamayı ihmal edelim. Seks sırasında nasıl daha çok zevk almanızı sağlayacak eylemler yapacağınıza. Birincisi, yine araştırmalarla size anlatacağım, sığ giriş. Şimdi bunları nasıl yazdım? 18-93 yaş aralığında 3097 kadının üzerinde bir anket yapıyorlar ve vajina girişlerinin nasıl daha çok tahrik edici olduğunu bu araştırmadan yola çıkarak buluyorlar ve 4 tane hareket oluşturuyorlar. İşte sığ giriş bunlardan ilki. Bu ankete katılan kadınların %70'i hemen vajinanın girişinde penisin duracağı sığ girişlerin kendilerini daha çok tahrik ettiğini söylemişler. Hatta bunun İngilizce'de bir terim de var, shallowing, yani sığlama da deniyor. Yani vajinanın içerisine hafif bir giriş, sonra çıkış, hafif bir giriş, sonra çıkış. Tabii ki bunu kendi içinde karmalamayı unutmayınız. Yani sadece sığ girişler değil, sığ giriş tahrik eden giriş biçimlerinden bir tanesi. Öyle değerlendirin. Şimdi gelelim ikincisine. Eşleme. Kadınların %84'ü vajinaya giriş yapılırken elle ya da başka bir oyuncakla klitorislerinin de aynı anda uyarılmasından çok tahrik olduklarını söylemişler. Böyle oyuncaklar var, titreşimli yüzükler var, onları kullanabilirsiniz. Ya da giriş yaparken klitorise kasıklarınızın değeceği pozisyonları tercih edebilirsiniz. Onları da birazdan anlatacağım. Tabii ki burada hijyen kurallarına özen gösteriniz. Kullandığınız oyuncakları itinayla temizleyiniz. Şimdi gelelim üçüncüsüne. İçeride kalış. Kadınların %76'sı girip çıkma eylemi yerine içeriye tam olarak girmiş şekilde ufak hareketler yaparak klitorise masaj yapan pozisyonların kendilerini çok tahrik ettiğini söylemişler. Yani sert bir şekilde içeride kalıp hafif böyle bel hareketleriyle masaj yapan bir giriş tarzı kadınları daha çok tahrik ediyor. Bunun İngilizce'de bir karşılığı da var. Rocking, yani kayalama deniyor. Nasıl bir şey, nasıl bir taş devrinden çıkmış bir isimse onu bilemedim ama biz Türkçesini içeride kalış diye makul bir biçimde çevirdik. Şimdi gelelim dördüncüsüne. Açılar. Geometri çok önemli arkadaşlar. Düz, sabit ve tek bir açıda giriş yerine farklı açılarla girerek hem klitorisi hem de vajinayı uyarmanın kendilerini daha çok tahrik ettiğini söyleyen kadınların oranı ise %80 7. Siz olun. Öyle dümdüz sabit bir açıyla girmek yerine yukarı aşağı kalça hareketleri ya da dairesel hareketler yaparak tek bir sabit rutin yerine işin içerisine bol bol açı ve renk katın. Böylelikle de zevki katlayın. Şimdi gelelim. En çok zevk veren pozisyonlar hangileri seçilmiş bu ankette? Tabii ki herkesin zevki ve rengi farklıdır ancak bu ankette kadınlar klitorislerinin en çok uyarıldığı pozisyonların kendilerini en çok tahrik eden pozisyonlar olduğunu söylemişler. İlk sırada yani şaşırtmayacak ancak açık ve kapalı misyoner pozisyonları geliyor. Açık misyoner nedir? Kadının bacakları açık şekilde girilen misyoner. Kapalı misyoner de kadının bacakları kapalıyken içeriye girilen misyoner pozisyonu. İkinci sıradaysa reverse ya da normal cowgirl geliyor. Cowgirl nedir? Kadının üstte olduğu, yüzünün partnerine baktığı ya da reverse yüzünün dışarıya baktığı ters cowgirl'lar yine klitorisin de çok uyarılması ve kontrolün kadında olması itibariyle en çok zevk veren pozisyonlar seçilmişler. Üçüncü sıradaysa Amazon isimli bir pozisyon geliyor. Burada erkek adeta misyoner pozisyonunda kadın gibi aşağıya yatmış, bacakları açık, kadın onun bacaklarının arasında giriyor ve bacaklarını tutuyor. Neler var neler ya. Tabii ki burada olay bunları böyle tek tek sanki böyle to do list gibi yapmak, bunları böyle ya işte sığ mı gireceğiz, eşleyeceğiz mi, içeride mi kalacağız, shallowing mi yapacağız, kafada böyle liste yaparcasına böyle hepsini tek tek uygulamak değil. Burada olay sizsiniz. Burada önemli olan sizin alacağınız zevkiniz. Her ilişki iki kişi arasında yeniden kurulur arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen tabii ki ince işler izlemeyi unutmayın. Ancak burada olay sizin çıkacağınız yolculukta, bunu da aklınızdan çıkar.
Şimdi dedim ya 25-34 yaş arasındaki gençlerden, bak genç erkek diyorum, hala 34'e de genç diyorum. Ben şimdi 37 olunca tabii artık 34 benim için genç olmalı. 4 tanesinden 3'ünde bir kere rastlanmış bir durum. Ereksiyon problemi. Kalıcı değil falan, onları tartışmıyorum. Aslında genel ortalamaya baktığımız zaman 40'lı yaşlarda %5, 70'li yaşlarda %15 ihtimalle kalıcı ereksiyon problemi görülüyormuş. Yani çok da yaygın bir şey değil. Her ne kadar devasa bir sektör yapılmış olsa da bununla ilgili. Aslında o kadar da çok rastlanan bir şey değil kalıcı ereksiyon problemi. İktidarsızlık halk arasındaki deyimiyle. Zaten tam da bundan bahsedeceğim. Buna böyle iktidarsızlık gibi devasa şeyler koymanın aslında ne kadar bizi etkilediğinden ve erken yaşta ereksiyon problemlerine yol açtığından söz edeceğim. Sertleşme sorunu neden oluyor erken yaşta? Aslında hiçbir hani ortada hormonal ya da fiziksel bir hasar ya da bir bozukluk yokken, kalıcı değil, doktora gidip hani sizin hormonlarınızda bir sıkıntı var ya da bir kaza sonucu böyle bir şey olmuş filan gibi bir davayla, böyle bir olayla karşılaşmadığımızı varsayıyorum. Durup dururken neden genç bir erkek ereksiyon problemiyle karşılaşır? Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi performans kaygısı. Bir erkek iyi olmayı, başarılı olmayı, kadınını elinde tutabilmeyi ancak sekste iyi bir performans sergilemekle elde edebileceğini düşünüyorsa o zaman ona devasa bir anlam yüklüyor ve bu devasa anlamın da altında kalıyor demektir. Ben işte çok iyi olmalıyım, hemen işte en az 10 tane yapmalıyım, hemen sertleşmeliyim, böyle vurdum mu masayı kırmalıyım, öyle olmalıyım, böyle güçlü, böyle kuvvetli olmalıyım, 10 saat sevişmeliyim filan, hani öyle bir şeyle konuya girdiğimiz zaman gerçekten hiçbir şekilde kendimizle yarışamayacağımız için o beklentiyi karşılayamayacağımızı düşünüyoruz ve nereye koyuyorsak artık devasa nasıl bir yere koyuyorsak onun altında yazık garibim eziliyor. Çıkmıyor bile. Gel. Hayır. Benden beklenti çok büyük. Şu anda gelemem. Bu birinci ve en önemli sebebi. İkincisi erkek tanımının böyle yapılıyor olması. Yani erkek adam olmak, erkek oldun, milli oldun. Lay lay lay lay lay. İşte dayısı oraya götürsün, amcası buraya götürsün. Benim oğlum şöyle şöyle çükü var, böyle bilmem nesi var. Oğlum erkek adam dediğin öyle 10 atacak, 15 atacak filan gibi. Erkek adam olma kavramını bu sürekli bir şekilde iyi erekte olma ve yatakta partnerini mutlu etme üzerine konumlandırdığımız için o işte erkeklik baskısı yine beynimizle beraber penisi de eziyor ve kendini kaldıramaz hale o yük kemiklerin altından kalkamaz hale getiriyor. Çünkü bir çıkacak çıktı mı orada bir böyle bir stadyum var milli olmak mesela değil mi? Böyle düşünsene yani böyle taraftarların önüne çıkıyor filan. Öyle bir iki kişi girmiyor ki yatağa. Bayağı stadyumda giriyorsun yani milli olacağım, erkek olacağım, erkek adam böyle olur filan. Bunun altında eziliyor. Bir diğeri de yeterince iyi olmak. Yani iyi bir baba, iyi bir koca, iyi bir sevgili, iyi bir erkek. Bunların hepsi yine yatakta iyi olmaktan geçtiği için ve etkilemenin tek yolunun bu olduğunu düşündüğümüz için o işte bizi o yatakta aşırı heyecanlandırıyor. Vücudumuzda adrenalinler filan patlamaya başlıyor. Çünkü aslında çok zevkli olan bir şey bir tehdit gibi algılamaya başlıyor vücut. Çünkü bir sürü stres var, bir sürü konuyla ilgili baskı var. O yüzden de böyle vücut adrenalin pompalamaya başlıyor. Adrenalin pompalayınca o böyle kalp hızlı atmaya başlıyor. Kan akışı böyle bir anda hareketleniyor. Bir şeyler oluyor filan. Kaslar maslar filan kasılıyor. Vücut böyle kasılıyor kalıyor. Yani artık seks meks filan yok. Yani kaç ya da savaş. Kaç diyor vücut. Kaç yani. Hani savaşacak da daha savaşma sevişe gelecek. Oralar yok yani. Vücut o adrenalini şu anda bir tehdit var. Kaç diyor ve o da içine kaçıyor. Tam olarak bu. Dolayısıyla sorun kafada olduğu için öyle cevizli sucuklar, baklavalar, öyle bilmem işte kerane tatlıları, efendime söyleyeyim boy boy böyle şerbetli tatlılar, üstünden Antep fıstıkları dökme, istiridyeleri vakatından sokma filan, bunların hiçbiri işe yaramıyor. Çünkü sorun fizyolojik değil, sorun psikolojik. O baskıdan dolayı aslında beynimiz onu baskıladığı için ne yersek yiyelim oraya gitmiyor. Bir diğeri de özellikle evliliklerde karşılaşılan, evlilik içi ereksiyon problemlerinin büyük bir bölümü kadınla ilgili olan algıdan kaynaklanıyor. Evlenilecek kadın, evlenilecek kadın algısı olduğu için ataerkil, patriarkal düzende evlenilecek kadınlarla yani kendini tahrik etmeyen, işte aslında aşırı iffetli gördüğü ama işte ama yani fiziksel olarak da bir çekim hissetmediği insanlarla evlenen erkekler kendi evliliklerinin içerisinde cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu yaşarken onun çözümünü dışarılarda, pavyonlarda, eskortlarda, eğlenilecek diye tanımladıkları başka kadınlarda arıyorlar. Bu da erkeklerde evlilik içi sertleşme problemine neden oluyor. Halbuki ikisinin aynı kişi olduğunu bulsa parası da cebinde kalacak. Tarlalar marlalar da evde kalacak halbuki. Ama işte erkek böyle birazcık mal. Zaten pavyona gittin mi bir erkeğin ne kadar mal olduğunu anlarsın. Bak bir erkeğin ne kadar mal olduğunu anlamak için direkt pavyona git ve 10 dakika otur. Eğlendiğini zanneden bir grup böyle dallamanın nasıl da yolunduğunu yani inanılmaz ya. Yani iltifat edip para alıp küllüğü boş küllüğün içerisine normal küllüğü döküp sonra şey yapıp para alıp orada yani 2 dakika böyle bir konuşayım böyle azıcık bir zevk alayım falan diye harcanan paraları falan bir görseniz bir erkeğin gerçekten hiç öyle kafasıyla falan karar vermediğini anlarsınız. Halbuki çok ekonomik. Eğlenilecek ve evlenilecek kadın aynı pakette yani ikisi bir arada bulduğun zaman tertemiz. Çıkıyorsun işin içerisinden. Buraya da para harcamıyorsun. Git dünyayı gez. Pavyonda harcayacağım parayla. Çiçek. Bir diğeri de utanmak. Kendimizden, bu eylemden, bu eylemi kirli olarak görmekten. Cinsellik eylemini aslında bir işte ne bileyim bir günah ya da işte ayıp, ahlaksız bir davranış olarak görmekten kaynaklanan utanç ve buna bağlı yine ereksiyon problemleri ortaya çıkıyor. İnsanlığın varoluşu kadar doğal ve varoluşun hatta sebebi olacak kadar yaygın ve 1 milyon yıldan fazla süredir yapılan bir eyleme bir anlam yüklediğimiz için o bizi aslında yaptığımızda kendimizi kirli, ahlaksız, günahkar hissettirdiği için kafa yine cinsellikten bambaşka yerlere gidiyor ve o zaman da Elvis çoktan binayı terk etmiş oluyor. Yani bu kadar şeyi yüklersen sen o da diyor ki şu anda benlik bir konu yok. Hiç ben bilmem diyor yani öyle ahlak mahlak ben bilmem diyor. Horoza sormuşlar diyor. Peki bu konuyla ilgili en çok söylenen sözlerden bir tanesi de yatakta kendiniz olun. Yatakta kendin olmak. Bu dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Kültüre göre de tabii ki değişir ama bir kadının yatakta kendi olabilmesi o kadar zor bir şey ki mesela. Erkeği istediği zaman ona cevap verebilmeli. Çünkü cevap vermezse elinden kaybetme korkusu var. Kendisi aşırı istediğinde buna ket vurabilmeli. Çünkü aşırı istekli görünürse bu sefer hafif meşrep görünecek. Ve yani bunun ötesinde çok iyi biliyor olsa ya da çok hevesli olsa bunları nereden öğrendin diye yargılanacak. Çok kötü olsa, çok isteksiz olsa bu sefer elindekini kaybedip dışarılarda başka insanlarda o zevki arayan, eğlenilecek kadınlarda o zevki arayan bir kocayla sürekli uğraşmak zorunda kalacak ya da bir sevgiliyle sürekli uğraşmak zorunda kalacak. Yani kadını ki zaten başlı başına çok zor bir şey. Bu da kadınlarda cinsel isteksizlik yaratıyor zaten. Vajinismus gibi falan bir sürü probleme neden oluyor. Erkeğinki de aynı özellikle zor. Erkek de yine kadınını tatmin edebilmeli, sürekli bir şekilde o tatmin olmadan kendi tatmin olmamalı. Gününde olmayabilir mesela stresli olabilir, parasal sorunları olabilir, ne bileyim uykusuz kalmış olabilir filan. Yine de görevini ifa etmeli, kadınını mutlu etmeli. Erkekte de sürekli o baskı var. Dolayısıyla da yani sonuçta yorgun olabilirsin. Psikolojin yerinde olmayabilir. Ne bileyim bir ilacın etkisinde olabilirsin. Yani kullandığın, düzenli kullandığın bir ilacın etkisinde olabilirsin. Ama işte o performansı gösteremediğin zaman kendini erkek hissetmeyeceğin için sürekli bir şekilde işte dışarıdan kendine yatırım yapma. İlaç kullanma, ne bileyim tarım ilacı kullanma, eczaneden gidip ereksiyon problemi ilaçları alma filan gibi ve buna bağlı pek çok sağlık problemi yaşama gibi böyle zincirleme bir konuya gidiyor bu iş. O yüzden erkeğin de yatakta kendisi gibi olması zor. Çünkü yani bazen erkek de istemeyebilir. Değil mi? Ama erkeğin istemiyor olması sanki erkekten geçmiş, yaşlanmış ve artık o erkek kullanılamazmış gibi algılanacağını düşündüğü için erkek ya da böyle bir algı oluşturulduğu için erkekte de inanılmaz bir baskı oluyor yatakta kendisi olmaması konusunda. Üstelik tabii erkeğin şöyle şeyler de var kafasında. Kendi performans kaygısının ötesinde birlikte olduğu insanda da benden başka kimseyle birlikte olmamalı, beni beğenmeli ki benden başka birine gitmemeli, benden önce kimseyle birlikte olmuş olmamalı çünkü kendini onunla karşılaştırmak istemiyor. Hani o performans karşılaştırmasını yapmak istemiyor. Bakire olmalı filan gibi böyle sürekli bir şekilde kendini dışarıdaki başka erkeklerle kıyaslama durumu olduğu için aslında bu ereksiyon problemleri ortaya çıkıyor daha çok. Halbuki kadınlar için önemli olan bir erkeğin yatakta gösterdiği performans değildir. Bunu bize pornolarda filan öğretirler. Kadın kıyaslamayı başka erkeklerle yapmaz. Kadının yaptığı kıyaslama o erkeğin her bir cinsellikte mutlu olup olmadığı, giderek mutluluğun azaldığı ya da daha önce mutlu olduğu ve şu anda mutlu olmadığı durumları. Yani bir kadın dışarıdaki erkeklerin performansıyla değil de o erkeği o cinsel hayat içerisindeki mutluluk ve mutsuzluklarıyla kıyaslar. Ve kendine dönüp der ki, bunu ben acaba mutsuz mu ediyorum? Şu anda niye mutlu değil? Yani niye performans gösteremedi? Niye benimle böyle hayvan gibi sevişemedi diye sormaz da kadın. Onun yerine der ki neden mutsuz? Ben mi mutsuz ediyorum? Ya da bunu nasıl aslında bu mutsuzluk, bu değişim neden kaynaklanıyor? Oradan gelir kadın. Döner ve eskisi gibi değiliz. Kadının da kendi içinde endişesi başlar. Erkek kadınını mutlu edemeyeceği için sevişemiyor. Kadın erkek sevişemediği için onu mutlu edemediğini düşünüyor. Herkes kendinden kaynaklandığını düşünüyor ama sorun aslında devasa bir pompalama kültürden kaynaklanıyor. Özeti bu. Şimdi peki çözümleri neler? Bir kere kafada hep şu asılı duracak bir tabelada. İlla zevk vermek ve tatmin etmek, her seferinde muazzam bir performans göstermek zorunda değilsin. Bazı seksler kötü geçebilir. Bu çok normaldir ve bazen insanların başına istemediği anlarda istemediği şeyler gelebilir ve bu herkesin başına geliyor. Yalnız da değilsin. Dolayısıyla o tabela hep burada asılı durmalı. Her zaman seks iyi geçmeyebilir. Normal bir şey. Bir diğeri ön sevişmeyi uzat. Yani bunu böyle hani böyle beylik bir laf gibi söylemiyorum. Gerçekten de ön sevişmeyi yeterince uzun tutmak, tarih olana kadar beklemek, acele etmemek içeriye girmek için. Yine bu erken yaştaki ereksiyon problemlerini önler. Öyle paldır küldür. Daha böyle ayakkabıları çıkartmadan evin içerisine atlayıp mutfağa girmeye çalışırsan ortalık böyle bir garip bir şey oluyor. Karma karışık bir şeye dönüşüyor. Halbuki güzel güzel bunu böyle uzun zamana yaysan böyle ön sevişme ondan sonra belki otur biraz sohbet et biraz böyle tahrik ol. Yani o böyle testosteronu böyle arttırdıkça tahrik oldukça libidoyu yükselttikçe o böyle de artık geri dönülemez bir yere gelir ve ondan sonra zaten ereksiyon problemi kimse yaşamaz. Ama böyle aldırıldır, alelacele, pantolonlar, kilotlar, bilotlar filan hemen böyle çıkmaya filan çalıştığı zaman o zaman vücut daha ne yaptığını anlayamadan bir anda kendini konunun içinde bulduğu için işte o kafa kendini oraya getiremiyor ve kafa dışarıda kalıyor. O da beraberinde ereksiyonu da dışarıda bırakıyor. Diğeri de partnerle konuşmak. Onunla iletişim kurmak, onunla işte nelerden zevk aldığını söylemek, endişelerini filan paylaşmak, hislerini paylaşmak. Yani o böyle o duygusal bağı da yakalamak cinsel bağı da kuvvetlendirir. Yani ne kadar partnerimizle biz konuşur, paylaşır, onunla cinsellik eylemi haricinde farklı şeyler paylaşırsak o kadar aslında cinsellik sırasında paylaştığımız zevk de artacaktır. Tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi stresi azaltmak. Kortizol çünkü en büyük düşmanı ereksiyonun. O yüzden kortizol vücutta gezmeyecek. Rahat olunmak, işte öyle performans kaygıları falan onlar böyle kapının dışında olması lazım. Çok büyütülecek bir şey değil. Milyonlarca yıldır yapılıyor. Her canlı tarafından yapılıyor. Her şekilde yapıldı. Her türlü sıçıldı, her türlü batırıldı ve her türlü güzelleri de yaşandı. O yüzden problem yok. Büyütülecek bir şey yok. Bu ne ilk ne son ne de bundan sonra sonuncu olacak. O yüzden kafayı öyle kurmak bırakmak lazım. En önemlisi porno tüketmeyi çok hızlı bir şekilde bırakmak lazım. Yani o pornoyu nerede bulduysanız yavaşça yere bırakın. Çünkü porno her zaman bize daha büyük bir penis, daha hazır bir insan, daha böyle diri memeler, daha böyle güzel kalçalar, sürekli böyle tıraşlı vücutlar, herkesin böyle sevişmeye hazır olduğu bir atmosfer sunar. Dolayısıyla böyle bir atmosferle hiçbir zaman karşılaşmayacağınız için o pornoda gördüklerinizin sadece size zevk verebileceğini düşünüyor. Ya da o pornoda gördüklerinizi yapamayacağınızı düşündüğünüz için kendinize bu performans kaygısını yaşatıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla pornoyu hızlıca bulduğunuz yere bırakın. Kendiniz hayal kurun. Eğer ki mastürbasyon yapacaksanız da kendiniz hayal edin. Kendi kafanızda bir film çekin ve o filmin başrolü de siz olun. Başkalarının girdiği sektörlerde dolaşmayın. Mastürbasyonla ilgili de tabii önemli bir şey var. Bunu çok sık, çok aşırı, erken boşalmayayım diye öncesinde bir mastürbasyon yapayım filan gibi noktalara koyarsanız, yani bu mastürbasyonu sanki böyle sizin ereksiyonunuzu kontrol edebilecek bir konu gibi görürseniz daha çok üzerinize baskı kurarsınız ve hem erken boşalma problemleri yaşarsınız hem de kafa karışıklığı yaşattığınız için vücuda yine ereksiyon problemleri yaşarsınız. Erken boşalmakla o böyle öncesinde yapılan mastürbasyonun hiçbir ilgisi yoktur. Zaten çok kısa bir şekilde vücut şöyle tasarlanmıştır, erkek vücudu. Boşalırsınız, bir vücudunuzda bir hormon salgılanır. O hormon sizin bir süre ereksiyon olmanızı engeller. O da çünkü spermlerin testise dolması için vücuda gereken süredir. Yani üremek için vücuda gereken süreyi verir o hormonlar. Onun için böyle bir rahatlama falan olur. Ama birkaç dakika sonra vücut artık yeterli spermi doldurmuş ve eski haline gelmiştir. Yani az önce yaptığınız mastürbasyon fuzule atılmış bir kurşundu yani. Boşuna atıldı yani. O böyle hiç önemli ve hani vurucu bir kurşun değildi. Attı gitti. Sonra vücut kendini toparladı. Yine eski haline. Yani erken boşalacaksınız, yine erken boşalacaksınız zaten. Mastürbasyon yapsanız da. Hem de ereksiyonunuz daha güçsüz olacak üstelik. Çünkü o damarları çalıştırdınız. Vücutta o hormonlar dönüyor. O hormonlar bir anda da böyle çıkıp inmiyor. Yavaş yavaş eksiliyor filan. Dolayısıyla da bunu yapmanıza gerek yok. Aşırı mastürbasyon ve seks öncesi mastürbasyon. Bunlara gerek yok. Diğer en önemli şey ise alkol, sigara, uyuşturucu tüketimi olmamalı. Bir vücuttaki bütün dengeleri bozan, bütün hormon dengelerini bozan, bütün ereksiyon filan problemlerine sebep olan yegane şey alkol, sigara ve uyuşturucudur. Zaten erken yaşta bu kadar çok performans ilacı kullanılmasının, çağımızın en hızlı yükselen şeylerinden bir tanesi gençler arasında bu arada. İnanılmaz bir ereksiyon ilacı tüketimi var. Ve bunun sebebi de yine alkol, sigara ve uyuşturucu tüketimi aşırı miktarda. Buna bağlı da yani hem içiyorsun tabii hem de işte diyorsun ki o orada zaten kafan güzel, hemen performans kaygıları falan yüklendi. Buldun da bir partner hasbelkader kendini, artık ağzını yüzünü toparladın bir şekilde. Ama bir de hemen destek almak istiyorsun. Niye? Çünkü yani vücut sana aslında yapma diyor yani şu anda. Bunu yapmaman lazım senin. Bu kadar zaten tüketime, bu kadar alkole, bu kadar sigaraya, bu kadar şeye. Ben sana diyor kapıyı açmam diyor yani. Yok diyor. Kapattık diyor dükkanı yani. Sen diyorsun ki hayır kardeşim, açacaksın. Gidiyorsun eczane alıyorsun, malıyorsun filan. Kapılar, tekmeler bilmem ne. Zorla böyle uyan diye uyandırmaya çalışıyorsun. Öyle olunca ne oluyor? Tak tak tak tak tak tak. Kalbe vuruyor. Ondan sonra o işte damarlar mamarlar artık nasıl bir şey varsa damar çatlıyor, şeyler oluyor, etraf mavi görmeler, işitme kayıpları filan. Yani ne, bir sürü yan etkisi var. Açın bakın işte yan etkilerini. Bu kadar yan etkisi var bunun. Ya iş makinesi kullanamazsın yazıyor ya senin yani üstünde. Daha artık hani sen o kadar uyuşturucu, o kadar bilmem ne, o alkol bilmem ne filan. Daha hala da onun peşindesin yani. Oğlum yapma, yazıktır, günahtır. O yüzden bu işin tek bir çözümü var ve en ucuz çözümü alkol, sigara ve uyuşturucuyu tüketmemek. Yani hani ben işte abi alkol hafif de rahatlatıyor bilmem filan falan. Hani gittik beraber ne birer bardak şarap da mı içmeyelim? İçin. Ama o yani. Onun dışında böyle yani onu böyle bütün vücuduna yüklenip bir de üstelik de krikoyla da onu kaldırmaya çalışmaya falan hiç gerek yok. Çok ciddi probleme yol açar ileriki yaşlarda. Bir diğeri de düzenli spor. Tabii ki düzenli spor hayatımızdaki her şeyde olduğu gibi ereksiyon problemlerimizde de yine yanımızda. Ve Harvard Üniversitesi'nde yaptıkları bir araştırmaya göre sadece günde 30 dakika yürümek bile ileriki yaşlarda kalıcı ereksiyon probleminin başına gelme olasılığını %49 düşürüyormuş. Yani yarım saat yürümek yarı yarıya düşürüyor ileriki yaşlarda ereksiyon problemi yaşamayı. Düşün yani, o kadar etkili aslında. Sadece yarım saat yürümek bile. O yüzden spor çok önemli. Zaten stresi falan da azalttığı için sizi güzel bir yere getirir. Ayrıca özgüveninizi falan da yerine getirdiği için diğer o kültürel ve işte kendine güvenmemekten kaynaklanan ereksiyon problemlerini de otomatik elemiş olursunuz. Bak bir taşta nasıl bir kuş serisi vuruldu şu anda. Tabii her şeye rağmen, bütün bunları yapıyor olmanıza rağmen veya bir şekilde yapamıyor olmanıza rağmen probleminiz devam ediyorsa o zaman bir doktora ve daha sonrasında bir psikiyatra, psikoloğa, terapiste görünmek sizi rahatlatır. artacaktır. Çünkü bazen biz kafamızdaki problemleri her ne kadar sorunu çok net biliyor olsak da, evet bu psikolojik diye olsak da çözemeyiz. Öyle olsaydı zaten psikoloji diye bir alan olmazdı. Bütün psikologlar aç kalmışlardı. Bütün işte psikiyatrlar kurye olmuştu falan yani. Demek ki bu bizim için önemli bir şey. Bazı şeyleri böyle dışarıdan bir an çekilip göremiyoruz kendimizde ya da doğru soruları kendimize soramıyoruz. Dolayısıyla hala çözemiyorsanız kafanızda ve erken yaşta ereksiyon probleminiz varsa ve bu fizyolojik bir şey değilse, o zaman mutlaka bir terapiste gidin ve rahat rahat açılın, dökülün, saçılın, üstlerinizden yükleri fırlatın. Ondan sonra da uzaya çıkın be! Engin Gençtan'ın çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki ancak kendi içinde devrik bir insan devrilebilir diyor. O devrilen şey aslında senin kendi içindeki devrikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bunu da dipnotlara eklemiş olayım. Ve en önemlisi kendinle olan hiçbir savaşı kazanamazsın. Kendinle ilgili olan o performans kaygılarından kendi başına kurtulamayacaksın. Eğer ki sen yeterince iyi olmayı kendinde bir yere koyuyorsan oraya erişemeyeceksin. Sen zaten yeterince iyisin. Olmak zorunda da değilsin. Kötü de olabilirsin. Her şeye rağmen de sevilebilir olduğunu unutmamalısın. Eğer ki iyi olmayı, performansı yüksek vermeye bağlarsak o zaman bu savaşı kazanamayın. Kaktüse sarılın. Böyle kaktüse sarılın deyince de bambaşka bir şey anlaşılacak ama kaktüse sarılın. Yani kendi yapamadıklarınıza filan da sarılın. Başka neye sarıldığınız gerçekten beni şu anda hiç ilgilendirmiyor.
Erken boşalmayı seçtim. Nedenleri ve çözümleri. Şimdi şunla başlıyorum. Bir kere boşalma ve orgazm birbirlerinden farklı şeylerdir. Şimdi erken orgazmdan yana kimsenin sıkıntısı olmaz. Böyle bir problem duydunuz mu? Bende erken orgazm problemi var diye. Orgazm tam olması gerektiği zaman olur. Bir resital gibidir, bir gökkuşağı gibidir. İçerisinde her renk vardır. Boşalma onun içerisinde kitabın böyle işte yükselip alçaldığı bir bölüm gibidir. O yüzden İngiliz edebiyatında o böyle hikayenin tırmanıp en tepe noktasına ulaşıp orada patladıktan sonra inme aşamasına climax denir ki bu boşalmayla aynı yere denk düşer. Orgazm önce platoyla başlar. Ondan sonra yavaş yavaş tırmanır. Ondan sonra orada patlama yaşar. Ondan sonra da yavaş yavaş çözülür. Bu çözülme kimi zaman sarılıp uyuyarak, kimi zaman kıçını dönüp uyuyarak devam eder. O insanın artık çeşidine, sizin sevgilinizin mezhebine, artık hayvanlık seviyesine göre değişkenlik gösterebilir. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Şimdi biz konumuza dönelim. Boşalmayı teknik bir şekilde açıklamak gerekirse, cinsel ilişki sırasında, uykuda ya da mastürbasyon esnasında ortalama 10-15 saniye süren o ejaculation, yani cinsel olan boşalmadır. Niye cinsel boşalma diyorum? Çünkü cinsel olmayan boşalmalar da var. Mesela cuma günü okulun son çıkış zili, ne bileyim işte alkışlanmak, iş yerinde terfi almak, maaş günü, elektrik süpürgesinin böyle temizlik yaparken çıtır çıtır içine bir şeyler çekmesi, işte bir eşyanın bagaja böyle cuk diye tam oturması, bunların hepsi boşalma olarak adlandırılabilir ama biz ince işlerde bunlarla ilgilenmiyoruz. Peki neye erken boşalma denir? Erken boşalma, penis vajinaya girdikten sonra kişinin boşalmayı kontrol edememesi, yani iradesinin dışında o boşalmanın gerçekleşmesi demektir. Zamanı herkese göre değişkenlik gösterebilir. Sonuçta Einstein'a sorarsak da zaman göreli bir şeydir. Yani kimisine bir dakika, bir sene gibi gelebilir. Kimisine işte bir saat, bir saniye gibi gelebilir. Biz gene buradaki kuantum fiziğiyle değil, direkt penis ve vajina ile ilgileniyoruz. Bunun tıptaki adı premature ejaculation'dır. Yani siz aslında en amiyane tabiriyle cinsel ilişki sırasında ulan tüh be gene erken gitti ya da aşkım hiç böyle olmazdı ya heyecanlandım galiba filan diyorsanız büyük ihtimalle erken boşalıyorsunuz demektir. Modern tıpta ise Master & Johnson ki bu konuda en kapsamlı araştırmayı yapan sevgili ekibimiz şöyle anlatır erken boşalmayı. Erkeğin kadınla birlikte aynı anda gelememesi, ondan daha erken gelmesi ve ortada bir tatmin sorununun yaşanması ve insanların %50'sinde görülen bir semptomdur demişler. Tabii ki bizim izleyenlerimizde olmaz ama her iki kişiden birinde oluyormuş. Bilmiyoruz. Şimdi genel olarak özetlemek gerekirse bugünkü haliyle eğer ki bir ilişkide penis vajinaya girmeden önce bir boşalma gerçekleşiyorsa ya da penis vajinaya girdikten sonra ortalama bir dakika içerisinde gerçekleşiyorsa yani bir Instagram Reels'ına ancak sığıyorsa cinsel ilişki ya da aslında sizde değilse kontrolü en geniş tabiriyle ve karşılıklı tatmin olamıyorsanız ortada bir erken boşalma durumunun varlığından söz edebiliriz. Şimdi gelelim erken boşalmanın Çeşitleri nelerdir? 4 tane çeşidi var. Yaşam boyu erken boşalma, kazanılmış erken boşalma, değişken erken boşalma ve duyusal erken boşalma. Yaşam boyu erken boşalma nedir? Daha ilk cinsel ilişkiden itibaren yaşanan ve hayat boyu devam eden erken boşalma durumudur. Genellikle dünyanın %2 ila 3 arasında, Türkiye'nin de %2,5'unda görüldüğü düşünülmektedir. Gelelim ikincisine. Kazanılmış erken boşalma nedir? Öyle ilk cinsel ilişkide değil, daha sonraki aşamalarda insanın kazandığı, edindiği, sonradan gerçekleşmeye başlayan erken boşalma durumudur. Bu dünyanın %3'ü ile 5'i arasında görülmektedir. Türkiye'de ise oran %4 civarındadır. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Değişken, kıçı başı oynayan erken boşalma ne demektir? Bu da yine ilk cinsel ilişkide değil de bazı cinsel ilişkilerde ortaya çıkan, işte bir olan bir olmayan, aşkım çok heyecanlandım galiba, uzun zamandır yapmıyordum ondan olmuş olabilir gibi tutarsız olan erken boşalma durumuna da değişken erken boşalma denir. Bu en sık rastlanan erken boşalma durumudur. Dünyada %8 ila 12 arasındadır. Türkiye'de ise %9'lar civarında seyretmektedir. Şimdi gelelim dördüncüsüne. Duyusal erken boşalma. Burada kültürel ve psikolojik nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir erken boşalma durumundan söz ediyoruz. Yani kafanız bozuk, stres altındasınız. Bu tip sorunlardan, yani bu tip ortaya çıkan kültürel ve sosyolojik ve psikolojik nedenlerden kaynaklanan erken boşalma durumudur. Bunun yüzdesini hesaplayabilmek çok zor çünkü duyusal ve kültürel ve sosyolojik ve psikolojik ve çeşitli lojik açılardan değişkenlik gösterebilir. Adı üstünde duyusal değişken. Peki hangi çağda en sıklıkta görülüyor? Bunun hakkında böyle kesin net bir araştırma yapmak mümkün değil. Ancak şöyle veriler var. 25 yaşın altında 3'te 1 oranında, yani her 3 kişiden birinde görülüyor. 45 yaşın üzerinde ise %10'lara inmeye başlıyor. Yani daha konuya tam hakim değilken, öyle elimiz ayağımız titriyorken, kafamızda konuyu böyle büyütüyorken erken boşalmayla daha sık rastlaşabiliyoruz. Yani pek çok demagoji yapmak da mümkün. Neye göre erken, kime göre erken filan gibi. O yüzden dediğim gibi net bir açıklama yok. Ama nedenleri hakkında net bir açıklama var. Yine 4 tane nedeni var arkadaşlar. Bunlardan ilki psikolojik neden. Yani psikolojimizin, böyle duygu durumlarımızın değişkenliğinden kaynaklanan erken boşalma durumu. İkincisi endokrin nedenler, yani hormonal değişikliklerimizden kaynaklanan. Bu hem stres anında ortaya çıkan hormonal değişiklikler olabilir, hem de bir tedavi amaçlı kullanılan ilaçlar dolayısıyla ortaya çıkan endokrin değişiklikler olabilir. Gelelim üçüncüsüne, ürolojik nedenler. Bunlar prostat enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, işte cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar gibi nedenlerden kaynaklanan erken boşalma durumu. Ve sonuncusu da cinsel sağlık. Cinsel sağlıktan kaynaklanan, yani fonksiyon ve uyum bozukluklarından kaynaklanan erken boşalma durumudur. Şimdi nedenlerini anlattık, ne zaman olduğunu anlattık. Ya bir erken boşalmayı bu kadar anlatabilir misin? İnanılmaz. Ama şimdi gelelim en merak ettiğiniz yere. Bazı sorular var ve nasıl engellersin? Gelelim ilk soruya. Sünnet erken boşalmaya neden olur mu? Bunun hakkında pek çok iddia var, pek çok mit var. Ancak bunlar efsane kategorisine ancak yerleştirilebilir. Hiçbir bilimsel data yok. Aksine boşalmayı geciktirdiğine dair bile teoriler var. Biliyorsunuz ki sünnetle ilgili değil, yani penisle ilgili değil erken boşalma, daha çok beyinle ilgilidir. Çünkü en büyük cinsel organımız beyindir. Onun için erken yaşta daha sık rastlanan bir durumdur erken boşalma. Gelelim İkincisine, sık mastürbasyon yapmak erken boşalmaya neden olur mu? Aksine aslında mastürbasyonun boşalma kontrolüne dair pek çok faydası olduğuna dair de araştırmalar var. Ancak sık mastürbasyon, eğer ki suçluluk duygusuyla iki arada bir derede hemen öyle atayım da bir rahatlayayım diye yapılıyorsa, o zaman cinsel ilişkide de vücut aynı şeyi uygulamaya yatkındır. Nasıl mastürbasyon yapıyorsanız ve onun süresini ne kadar tutuyorsanız, genellikle cinsel ilişkide de vücut aynı şeyi uygulamak ister. Önemli olan, porno gibi içinde yanlış öğretilerle bizi böyle hem cinsel isteksizliğe hem de farklı tahrik seçeneklerine yönelten bir öğretmenden ders almamaktır. O yüzden ince işler izlemek her zaman daha faydalıdır. Gelelim üçüncüsüne. Ereksiyon ilaçları erken boşalmaya neden olur mu? Hayır, ereksiyon ilaçları ereksiyonla ilgilidir. Ancak ereksiyon ilaçları ile ilgili en önemli konu, eğer ki bunu performansın daha iyi olsun, ben yatakta böyle daha güldür güldür performans gösterebileyim diye erken yaşlarda kullanırsanız, onlar size hiçbir sorun yokken kullandığınız için bazı kalp ve böbrek problemleriyle geriye dönebilir. Lütfen doktor tavsiyesi ve önerisi olmadan kendi kendinize bunları kullanmayınız. Peki nasıl engellersin? Şimdi ya ben dayımı düşüneyim, efendim aşağıda işte bakkalı düşüneyim, işte bıyıklı Kemal amcayı düşüneyim. Hani bunlar evet böyle halk arasında kullanılan tekniklerdir ama kalıcı çözümler üretmez. Kalıcı çözümler üreten belli başlı teknikler var. Bunlardan bir tanesi İlaçlar. İlaçlar nasıl ki ereksiyon tedavisinde kullanılıyorsa aynı şekilde erken boşalma durumunu önlemek için de belli ilaçlar var ama bunların da yine doktor görüşü altında kullanılması gerekiyor. İtinayla özen gösteriniz. Ama öyle hani internette böyle pop-up gibi karşınıza çıkan, yok işte şöyle geciktirir, 3 gün seviştirir filan gibi tarım ilacı kategorisinde atlara filan bile verilmeyen ilaçları kullanıp da kendi kendinizi tedavi etmeye çalışmayınız. Lütfen Sağlık Bakanlığı ya da insanlar için onaylanmış ilaçları doktor tavsiyesi altında kullanınız. Siz herhangi bir tarım ürününden daha önemlisiniz bizim için. Gelelim İkincisine, egzersiz ve spor. Düzenli egzersiz yapmak hormonal dengenizi, stres seviyenizi düzenlediği için endokrin problemleri ortadan kaldırır. Ayrıca esnek olmak, kaslarınıza hakim olmak, anatominize hakim olmak daha kolay kendinizi kontrol edebilmenize vesile olur. Bunun dışında da kadınların ve erkeklerin uygulayabilecekleri sık bırak diye bir egzersiz vardır. Onu da yine okey ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Nirvana Class'ta anlatmıştım. İtinayla gidip izleyiniz. Gelelim üçüncüsüne, krem ve jeller. Lütfen internette böyle rastgele karşınıza çıkan, sokakta tezgahlarda satılan, neydi belirsiz veya işte sağlığınıza nasıl etki edeceğini bilmediğiniz, uzmanlar tarafından onaylanmamış şeyleri kullanmayınız. Şimdi gelelim dördüncüsüne, cinsel terapi. Eğer ki sorun psikolojikse, o zaman cinsel terapi, yani bu konunun uzmanıyla birlikte gerçekleştireceğiniz birkaç seans sizi yine erken boşalma durumundan kurtarabilir arkadaşlar. Her zaman uzmanlara gidiniz. Kendi kendinize davran. Bu sefer size birlikte orgazm olabilmek için neler yapmanız gerektiğinden, zorunluluk mu, denk düşme ihtimali nedir, orgazmın yaklaştığının işaretleri nelerdir? Aynı anda orgazm olmanız için hangi adımları atmanız gerekir ve nasıl faydaları vardır? Bunları anlatacağım. Ya nerede bulursun böyle konuları? Nerede bulacaksın böyle konuları? Hazırsanız başlayalım mı arkadaşlar? O zaman 1. Zorunluluk mu? Hayır, değil tabii ki. Baharat da yemeklerde bir zorunluluk değil, ancak lezzetli hale getirir. Ayrıca karşılıklı birbirinizi tatmin etme yollarını aramak hem ilişkinizi sağlamlaştırır, hem iki kişilik düşünmenize vesile olur ve aynı zamanda da yaşadığınız ilişkiden daha çok keyif almanızı sağlar. Şimdi gelelim denk düşme ihtimali nedir? Şimdi erkekler 45 saniye ile 1,5 dakika arasında orgazm oluyorlar. Kadınlar 7 dakika ile 20 dakika arasında. Yani erkek bir şekilde safları sıklaştırarak bir şekilde araya girebilir diye düşünüyorum. Kadınlar 25 dakika süren bir seksten maksimum zevki aldıklarını söylerken, erkeklerin dünya ortalamasına göre boşalmaya gitme süreleri 3 ila 7 dakika arasındaymış. Yani hala olasılıklar olumlu bir şekilde devam ediyor. Bir soru daha var tabii ki sorduğumuz. Kadınlar orgazma hızlı bir şekilde gidebilirler mi, yoksa illa erkeğin maksimum şekilde boşalmayı kontrol edip ille de geciktirmesi mi gerekir? Yani aslında denk düşmesi kolay. Önemli olan zamanlamayı tutturmak. Burada tabii zamanlamayı tutturmak demek, o işte tahrik, plato, boşalma, sönme, bütün evreleri aynı senkronla yaşayacaksınız anlamına da gelmiyor. Genelde biri önde gider, koşar ve orada bekler. Bu normaldir. Onun için ön sevişme önemlidir diye bas bas bağırıyoruz, videolar yapıyoruz, çanlar çalıyoruz, boşalmayı kontrol etmek için çeşit çeşit videolar üretiyoruz. Bir boynumuza tabela asıp sokaklarda gezmedik yani. Tabii ki bu süreler ortalama alınarak yapılıyor arkadaşlar. Bunlar istatistik. Kimisi 1 saatte boşalır, kimisi 1 dakikada boşalır. Burada amaç sevişmeyi mümkün olduğunca uzatmak değil, İki tarafın da maksimum tatmini yaşamasını sağlamak. Onun için erkeğin belli bir oranda boşalmayı kontrol edebilmesi, kadının da kendini sevişmenin içerisine getirebilmesi gerekiyor. Gelelim bir sonraki maddeye. orgazmın yaklaştığının işaretleri nelerdir? Şimdi arkadaşlar, orgazm böyle kırmızı yeşil diye bir anda böyle trafiğe yol veren bir sistem değildir. Aşama aşama, böyle katman katman şekillenir. Önce ısınma, terleme, avuçların terlemesi, göz bebeklerinin büyümesi, nefes alıp verişin sıklaşması, vücuda oksijen yetmediği ve burundan alınan solunum artık yeterli gelmediği için ağzın açılması, buna bağlı inlemeler, kasılmalar, ondan sonra böyle yüzde böyle sanki böh diye önünü atlamışsın gibi böyle korkmuş bir ifade ya da önünde şeftali ya da limon yiyormuşsun gibi böyle ekşimeler. Ya gerçekten tipimizi görsek olmayız ama aşırı da zevkli be kardeşim. Şimdi gelelim asıl konumuza. Aynı anda orgazm olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için gördüğünüz gibi tamı tamına 7 tane maddemiz var. İlkiyle hazırsanız başlayalım. 1. Şartlanma. Şimdi burada şartlanma diye telaffuz ettim ama bunun asıl telaffuzu şartlanma. Yani bizim seksten zevk alabilmemiz için illa ikimizin de aynı anda orgazm olması lazım diye beynin içerisini fuzuli bilgilerle, melimalı ekleriyle doldurursak o zaman zevke yer kalmaz. Burada orgazm bir zorunluluk değil, bir tercihi, bir böyle yaşanması güzel, keyifli olan bir vesile, bir yoldur aslında. İlle de bunun bu şekilde olması seksin tatmin edici olacağı anlamına gelmez. Orgazm olmasa da pekala pek çok birliktelik keyifli olabilir arkadaşlar. Gelelim ikincisine. Keşif. Seksten maksimum zevki alabilmesi için hem kadının hem erkeğin nelerden zevk aldığını gerek mastürbasyon yoluyla gerekse de cinsel ilişki sırasında keşfediyor olması gerekir. Burada önemli olan konu ya ne var orgazm olmasam da olur deyip geçiştirmemek, cinsel birleşme sırasında nelerden zevk aldığını ve almadığını keşfedip ondan sonra fuzurileri eleyip keyifli olanları tutmaktır. Bunun en etkili yollarından bir tanesi de tabii ki seksin öncesinde, sırasında ve sonrasında karşılıklı olarak konuşmaktır. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Isınma. Birlikte ısının arkadaşlar. Yani birbirinizi tahrik edin sevişmeye başlamadan önce. Öpün, masaj yapın, güzel şeyler söyleyin. İşte tatlış tatlış böyle tahrik edici cümleler kurun. Yani birbirinizi karşılıklı olarak ısındırın ki rahat rahat keyifli bir ilişki yaşayın. Şimdi gelelim dördüncüsüne. Gözlem. Şimdi burada partnerinin nelerden keyif aldığını gözlemlemeye açık olursan hem sen ona nasıl dokunacağını, ona nasıl keyif vereceğini bilerek özgüvenini arttırırsın hem de karşılıklı olarak o ilişkide daha çok zevk alırsınız. Yani gözlemlerseniz, birbirinizi umursarsanız ve bu işe özenirseniz her savanlık eninde sonunda seyran olur. Gelelim bir sonrakine. Ayna nöronlarımız. Ayna nöronlar bizim bir arada kalabilmemiz için atalarımızdan bize miras kalan çok özellikli ve nitelikli nöronlardır. Biri karşımızda esnediğinde esnememizin, biri güldüğünde gülme eğiliminde olmamızın, ortam gerildiğinde bizim de gerilmemizin ve aynı zamanda tabii ki karşılıklı keyif alabilmemizin yegane yolu ayna nöronlara kendimizi teslim edebilmektir. Empati kabiliyetimiz bu ayna nöronlardan beslenir. Dolayısıyla kendinizi ne kadar kafanızı boşaltıp sezgilerinizle ve nöronlarınızla hareket etmeye vesile ederseniz o zaman orgazma gitme ihtimalinizi o kadar arttırırsınız. Şimdi gelelim birlikte orgazm olmanın faydalarına. Gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları var. Birlikte orgazm olan çiftlerin tatminlerinin 48 saate kadar sürebildiğini gösteren araştırmalar var. Yani bir aynı anda orgazm 2 günü kurtarıyor arkadaşlar. Ayrıca antropolojik olarak da birlikte aynı anda orgazm olan çiftler vazopresin hormonlarını salgıladıkları için ki bu sadakat hormonu diye de geçer, birbirlerine olan bağlılıkları artıyor sevgili klan. Yani düşünün, artık birlikte orgazm olmak evrim gereği binlerce yıl içerisinde birbiriyle uyumlu olan çiftler üresinler diye bir hormon bile ortaya çıkartmış. Öylesine faydalı bir şey. Ayrıca aynı anda orgazm olmak evliliğinizi ve ilişkinizin ömrünü bile neredeyse iki katına çıkartacak oranda uzatıyor arkadaşlar. Birlikte yatakta orgazm olduğunu beyan eden çiftler %45 oranla diğerlerine göre daha az boşanma nedeniyle mahkemeye gidiyorlarmış. Ayrıca kadınlara sorduklarında en keyifli orgazmlarının ikinci ya da üçüncü olabildiğini de söylüyorlar. Yani ben birincisini kaçırdım, ah ya tüh be filan deyip üzülmeyin. Yolda yakalarsınız. Bu böyle sınırlı, kotalı, böyle işte kotası bittikten sonra gidip de böyle bankomatta doldurduğunuz filan bir şey değil. Bir kere orgazm oldu mu yol açık arkadaşlar. Kaptırıp gidiniz. Ayrıca bizi Instagram'da beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayınız. Ben Özgür Uysal arkadaşlar. Okey ile birlikte gerçekleştirmekte olduğumuz Rötar'la Geç Olsun Güç Olmasın serimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu işler ince işler. Sevgiler.